Podcast dinle.
Günaydın, iyi sabahlar. Para Rotası ile karşınızdayız. Özlem Doğaner günaydın.
Günaydın.
Erdoğan Turan günaydın. Her zaman olduğu gibi önce bir başlıklara bakalım. Bugün enflasyon verisi gelecek. Ekim ayı enflasyonu gelecek. Eylül'de %1,25'lik bir artış vardı enflasyonda. Yıllık enflasyon %19,58 olmuştu. Ekim ayı enflasyonunda tahminler, beklentiler, yapılan anketlerde %20 civarı gösteriyor. Bakalım saat 10'da enflasyon verisini karşılayacağız. Bilim kurulu toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplantıda 3. doz BioNTech aşısı ve yerli aşı Türkovak'ın süreci değerlendirilecek. Bu da takip ediliyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde 5-11 yaş grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi. 5-11 yaşa da onay geldi Pfizer-BioNTech aşısı için. Fed faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasaların odağında da Fed'in faiz kararı var. Ve tabii ki varlık alım programlarının azaltılması, işte faiz arttırım süreci, enflasyonla mücadele, enflasyon konusunda atılacak adımlar ve enflasyon konusunda verilecek mesajlar önemli olacak. Biden, ABD Başkanı Biden dedi ki yüksek enflasyonun nedeni tedarik zinciri dedi. Tedarik zincirini etkilemesi nedeniyle fiyat artışlarının meydana geldiğini belirtti. Çin ekonomisi yeni risklerle karşı karşıya. Çin Başbakanı'ndan açıklama. Çin'den gelen son günlerde mesajlar, yani hem büyüme konusunda bir yavaşlama söz konusu, beklentilerin ötesinde bir büyüme konusunda yavaşlama söz konusu. Diğer taraftan işte gıda stoğu çağrısı yaptı önce Çin, sonra yanlış anlaşıldığını söyledi. Yeni riskler olduğunu belirtiyor Çin Başbakanı. Bu sorunları çözmek için de vergi ve harçları düşürmek zorunda diyor. Küçük orta şirketlerin karşılaştığı sorunları çözmek için. Sanayi faaliyetlerini desteklemek içinse ek önlemler alınacak. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda bilim insanları uyardı. Aşırı sıcaklar daha etkili olacak ve kuraklık artacak. Klima olmadan bazı ülkelerde hayatta kalmak mümkün olmayacak. Gerçekten kaygı verici bir dönem yaşıyoruz. Bu arada ABD Başkanı Biden'ın eleştirisi var bu iklim zirvesine Çin'in katılmaması nedeniyle. Eleştirileri vardı. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi gidiyoruz Ankara'ya. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Uğucu karşımızda olacak. Günaydın Murat. Enflasyonu karşılayacağız. Beklentiler var. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, son enflasyon raporu gelmişti ve Ekim ayı enflasyonu gelecek. Diğer taraftan bütçe görüşmeleri devam ediyor. Orada durum ne? Ve bilim kurulu toplantısı. Bu da önemli. Detayları senden alalım.
Günaydın. Ekim ayı enflasyon rakamı piyasalar tarafından merakla bekleniyor malum. 2,5 puana yakın, %2,5'a yakın bir artış beklentisi söz konusu enflasyonda. Yıllık enflasyonun %20'yi aşması beklentisi var yapılan anketlere göre. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu tahminini zaten yukarı doğru güncellemişti. 4,3 puanlık bir artış yaparak 18,4'e çıkarmıştı. Bu kapsamda enflasyonun yıl sonuna doğru buraya doğru evrilmesi bekleniyor ama bugün %20'yi aşabileceği yönünde bir beklenti söz konusu. Onu hep birlikte saat 10'da görmüş olacağız. Bu aya ilişkin en önemli konulardan bir tanesi de Ekim ayı ile birlikte belirlenen yeniden değerleme oranı. Malum her yıl itibariyle bazı harçlar, vergiler, cezalar yeniden değerleme oranıyla artırılıyor. Bu da 12 aylık, Ekim ayındaki 12 aylık yurt içi üretici fiyat endeksiyle belirleniyor. Bu nedenle bugün açıklanacak rakamlar bu açıdan da önemli olacaktır. Yurt içi üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması önümüzdeki yıl bu az önce saydığım vergi, ceza ve harçlarda artış oranı olarak uygulanacak. Tabii burada hükümetin bir de artırma ve azaltma yetkisi var. Yarısı oranında kadar artırabilir ya da azaltabilir. Bunu daha önce 2019 yılında uygulamıştı hükümet motor taşıtlar vergisinde. Bugün açıklanacak rakamlar bu açıdan da önemli. Bu kapsamda da takip edeceğimiz rakamlardan biri bu olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi var bugün. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak. Bakan Mustafa Varank sunumunu gerçekleştirecek. Özellikle geride bıraktığımız yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında yapılan çalışmaları ilişkin bir sunum yapacak. 2022 hedeflerini açıklayacak. Elbette bütçeye ilişkin de rakamları paylaşmasını bekliyoruz. Diğer taraftan bugünün diğer önemli toplantısı da Bilim Kurulu. Önemli bir toplantı olacak. Zira vaka sayılarının yeniden 30 bine dayandığını görüyoruz. Dün itibariyle açıklanan rakamlarda 29.796 olarak açıklandı. Son 24 saatteki vaka sayısı yine 244 kişi hayatını kaybetti maalesef. 224 kişi hayatını kaybetti maalesef. Tabii bu vaka sayılarındaki istenen düşüş hala sağlanamıyor. Bunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Aşılama süreci elbette konuşulacak ama dün mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Sanayi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bugünkü toplantıda özellikle BioNTech aşılarının 3. dozunun değerlendirileceğini dile getirmişti. Malum 2 doz yapıldı BioNTech aşıları ve 3. dozu için henüz bir net tavır söz konusu değil. Yani hangi arayla yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Bu nedenle bu konunun değerlendirilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan dünkü yapmış olduğu açıklamada özellikle Türk Havak aşısı ile ilgili çalışmalardan bahsetmişti. Bu konu bugün yine değerlendirilecektir. Malum Türk Havak aşısında istenen sonucu yakalanabilmesi için en az 3000 gönüllüye ihtiyaç var. 3000 gönüllü rakamının ulaşılması bekleniyor. Şu an itibariyle bunun 1000 olduğunu dile getirdi ve vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. 3000 gönüllü de yapılan testlerde sonuç alınırsa acil kullanım onayı alınacak ve seri üretimine de başlanacak. Bunun için yıl sonu hedefi olarak, tarih olarak belirlenmiş bir hedef var. Bu nedenle bu kapsamda bir değerlendirme de yapılacaktır. Gönüllülük esasında bu testlerin nasıl yapılacağına dair bir değerlendirme yapılacaktır. Diğer taraftan özellikle sen de bahsettin az önce 12 yaşın altında Amerika'da aşı uygulamasına başlanıyor. Türkiye'de bu konu bu uygulama yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu da çok merak konusuydu. Dün yine Sağlık Bakanlığı'na bu soruldu. Şu an için 12 yaş altının aşılanması ile ilgili gündemlerinde bir çalışma olmadığını dile getirdi ama tüm bu konular elbette Bilim Kurulu'nda ele alınacaktır. Sonrasında bir yazılı açıklama yapılacak. Bu yazılı açıklamada da özellikle BioNTech aşılarının 3. dozu ile ilgili bir karar çıkmasını bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Peki, teşekkür ederiz Murat aktardığın detaylar için. Bugün enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisini karşılayacağız saat 10'da. Beklentiler burada özellikle işte enerji maliyetleri, gıda fiyatları, diğer taraftan akaryakıt, tüm bunların etkisiyle enflasyonda yükseliş beklentisi var. Özlem Doğaner, enflasyon konusunda Merkez Bankası son enflasyon raporunu açıklamıştı. Ve enflasyon raporunda da yukarı yönlü revize etmişti yıl sonu enflasyon tahminini. Bugün Ekim ayı enflasyonu gelecek. Yıl sonuna doğru nerelerde olması beklenebilir enflasyonun?
Son 3 enflasyon yıl sonuna kadar ve hedefi de tutturabilecek gibi görünüyor. Hedefi yükseltti. Çünkü aslında bir yandan da şöyle bir tablo var. Merkez Bankası'nın politikalarının dahil olamayacağı alanlarda çok ciddi yükselişler var. Sadece biz değil, tüm dünya aslında bir anlamda enflasyon ithal ediyor. Ciddi bir şekilde enerji fiyatlarının ne kadar yükseldiğini son günlerde takip ediyoruz. Özellikle Avrupa'da bunun çok daha ağır faturaları olduğunu görüyoruz. Bir yandan tabii ciddi bir emtia fiyatı yükselişi var. Girdi maliyetleri, üretimin de bir maliyeti oluyor tabii. Çok daha yükseliyor daha doğrusu üretimin maliyeti, öyle söyleyelim. Kurda da bir miktar dalgalanma oldu tabii. Tüm bunların etkisinin enflasyonda görülebileceğini bu ay özellikle tahmin etmek zor değil. Kasım ve Aralık'ta bu aynı dozda olmayacağını düşünüyorum doğrusu. Aynı yükselişte olacağını düşünmüyorum ama bugün bir miktar daha yükseliş gösterebilir. Çünkü hepsinin üst üste geldiği bir dönem oldu. Ama bu enflasyon sorunu sadece bizde değil, tüm dünyada görülüyor.
Avrupa'da 13 yılın en yüksek enflasyonu.
Evet ve belki de bu ay daha da yükseğe gelecek.
Çünkü üretici fiyatta daha da geriye gidiyor.
Çünkü enerji fiyatları özellikle bu ay çok daha fazla vurmuş gibi takip ettik. Avrupa'da daha da fazla bir enflasyon rakamı çıkabilir. tüm bunlara baktığımız zaman aslında şu anda dünyanın hani bu kadar farklı alanlarda, gıdada da öyle mesela, gıdada fiyatlar çok yükseliyor.
Yıllık %30'ların üzerinde, evet, küresel anlamda.
Gayrimenkul fiyatları, kira fiyatları hepsini üst üste koyduğumuz zaman zaten enflasyonist ortamın olmaması mucize gibi dünyada. Her yerde olduğu gibi Türkiye'de de oluyor. Ama tabii enflasyonla mücadele şart. Enflasyonla mücadele için de önemli adımlar atılıyor. Bu atılan adımların meyvelerinin verilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunu daha fazla göreceğiz. Ama tabii tek başına Merkez Bankası'nın ya da hükümetin yapabileceği bir iş değil bu. Tüm kesimlerin elini taşın altına koyup biraz daha bu konuda özellikle üstlerine düşen, yani fiyatlamalar konusunda daha doğru bir politika izlenmesi gerektiği kesin.
Evet, şimdi bir taraftan da enerji tarafında maliyetler yükseliyor. Ekim ayında sigara fiyatlarına yapılan zam vardı. Onun enflasyona etkisini de göreceğiz. Ama şöyle bir durum var ki yani enflasyonun daha da yükselmemesi için mesela akaryakıt fiyatlarında devletin vergi gelirlerinden feragat etmesi. Enerji Bakanı açıklamıştı bütçe sunumunda, yaklaşık 60 milyar liralık bir vergiden 2020 yılında feragat ediliyor. Şu anda vergi olarak en düşük vergi alan ülkeler içinde Türkiye.
Öyle.
Diğer taraftan elektrik, doğalgaz konusunu da yansıtmamak için işte konuta doğalgaz fiyatında artış yapılmıyor. Dolayısıyla ciddi bir rüzgar var. Bu rüzgara karşı da aslında ciddi önlemler alınıyor. Feragat ediliyor vergi anlamında, diğer anlamda. Biden'a da sorulmuş yüksek enflasyon, ABD Başkanı'na. Çünkü dediğin gibi sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın şu anda gündeminde. Demiş ki Biden, fiyatların yükselmesinin önemli nedeni COVID-19'un tedarik zincirini etkilemesidir demiş. Petrol ve gaz fiyatları ile ilgili de OPEC ülkelerinin daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucudur demiş. Dolayısıyla tüm dünya şu anda enflasyonu, bu geçici mi kalıcı mı ki herkesin ortak fikri geçici olduğu yönünde, bunu tartışıyor. Erdoğan Turan, ne söylersin? Yani tüm dünyada tüm liderlerin de ilk gündem maddesi ve ciddi sorunlar da var ve bir, nasıl diyelim, bir fırtına halinde geliyor. Enerji, işte gıda, ham madde, her gün ortaya çıkan yeni tedarik sorunu, işte bir çip derken şimdi otomobilde mesela magnezyum çıkması gibi.
Her yerden sıkışıyor dünya, yani enflasyonda şok seviyelerdeyiz. Son 10 yılın, son 10, 20 yılın, 30 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla mücadele ediyor ülkeler. Ama bu mücadele böyle hızlıca kazanılacak bir mücadele değil. Çünkü bu enflasyonu yukarı seviye çeken sebepler böyle hızlıca bertaraf olacak sebepler değil. Bir defa bu iklim sorunları, büyük gıda üreticisi ülkelerdeki kuraklık, tarımsal üretimin azalması, gıda fiyatlarında son 10-20 yılın en yüksek seviyelerine gidilmesi, buğday mesela. Bu taraftan bizi zorluyor. Emtia fiyatları yükselirken enerji fiyatları yükseliyor. Enerji fiyatları yükselince emtia fiyatları da yükseliyor. Çünkü üretimin içinde enerjinin payı muhakkak var. Yani kusursuz fırtına denir ya bazı şeylerin tanımlaması için, evet, böyle bir dönem. Ve işte ne zaman sona erer bu fırtına? Onun cevabını bilen yok. Bir umut var işte. Geçicidir. Bir dönem sonra rahatlarız ama o dönem ne dönem? Bunu bilmek mümkün değil. Yani nereden bakarsak bakalım, iklim sorununun dayattığı zorlamalar, enerji fiyatlarının yüksek kalması ve bir süre daha yüksek kalabileceği. Hatta şimdi bir sene sonrası için 120 dolarlar falan konuşulmaya başlanmış. Bunlar bizim için zorlu bir dönemin devamı anlamına gelecek. Buna karşı da işte merkez bankaları ne yapacak? Yani gelsin faizi arttırsın. Arttıracaklar, onu da biliyoruz elbette. Ama bu derde derman olmaz ne yazık ki. Çünkü enflasyon dediğiniz şey temelinde arz ve talep dengesizliği. Talep güçlü. Bu talebe karşı arz yok. O kadar arz olmuyor çok farklı sebeplerle. O yüzden biz daha yüksek enflasyona, yüksek kalmış enflasyona dünyaca en az bir 6 ay kadar daha maruz kalacağız herhalde.
Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bütçe sunumu vardı. Bir arkadaşlar getirebilirse o sunumda belirtilen noktalar önemli aslında. Yani şimdi enflasyonu yaşıyoruz ama bu enflasyonu yaşarken dünyada Nereden kaynaklandığını da görmek lazım. Bakın şimdi küresel enerji fiyatları 2020'de 42 dolar olan petrol fiyatı 85 dolara çıkıyor. Kömür 50 dolardan 270 dolara çıkıyor. Küresel enerji fiyatlarını belirtiyor Fatih Dönmez. Doğalgazda %400, elektrikte %200'lük artış var. Bir sonraki grafiğimizi de alalım. Ve işte bu ham petrol fiyatındaki %117'lik artışa karşın Türkiye'de akaryakıt fiyatı %17 artıyor. Neden? 60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçiyorsunuz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına baktığımızda yüksek mi? Evet yüksek ama kıyaslama yapmak gerekiyor. Burada da Avrupa'da en ucuz doğalgaz olduğunu belirtiyor Türkiye'nin kullandığı. Elektrikte de en ucuz 3. ülke olduğunu belirtiyor Fatih Dönmez.
Şimdi az önce enflasyon sorusuna verdiğim yanıtta aslında söylemiştim. Enerji, daha doğrusu enflasyon ithal ediyor dünya. Evet. Eğer enerji üretmiyorsanız, enerji kaynaklarınız sınırlıysa, hatta enerji üretenler için de aynı şey geçerli şu anda.
Hepsi için.
Evet, ciddi bir enerji maliyeti var. Bu enerji maliyeti krize doğru gider mi? Burada çok önemli ve stratejik kararların alınması gerekiyor. Ama bu konuda da yine özellikle petrol üreten ülkeler çok anlaşabiliyor mu? Maalesef tabloda öyle bir berraklık yok. Yani az önce Erdoğan Bey'in söylediği o Covid'deki belirsizlik aslında enerjinin geleceğinde de bir belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir yandan siz fosil kaynaklardan kurtulup daha yeşil bir devrimden söz ediyorsunuz. Bunun şart olduğunu söylüyorsunuz. Yoksa küresel iklim krizi daha da yaklaşıyor diyorsunuz. Ama bir yandan da bakıyorsunuz işte o alanlarda üretim yapmanız sizi daha da zorluyor. Az önce kömürde kaç demiştik? %700 mü demiştik?
Alalım bir önceki grafiğimizi alalım. Kömürde 270 dolara çıkmış. 50 dolardan 270 evet, dolara çıkmış.
270 dolara çıkmış. Yani bu çok ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. Petrolden daha hızlı ilerleyen bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi burada yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla ortaya çıkıyor. Rüzgar, güneş gibi ama bu da çok şu anda sistemde diğerini ikame edecek kadar kuvvetli durumda değil. Şimdi böyle baktığınız zaman biz bir süre daha enerjiyle ilgili ciddi bir imtihan vereceğiz. Çünkü enerji üretenler de bir anlaşmazlık içerisinde. O enerjiyi dağıtım konusunda ya da adaletli paylaşım konusunda yine bir sıkıntı var. Ve tabii bir yandan da özellikle kışa doğru giderken Kuzey Yarımküre'de ciddi bir talep var. Şimdi sadece geçtiğimiz yıllardan daha fazla elektrik tüketiyoruz derken tüketimimiz daha fazla. Biz tüketim çılgını ülkeleriz falan değil. Aynı zamanda hayatımıza teknoloji girdi. Ve bu teknoloji ciddi bir enerji canavarı diyebilirim. Yani o yüzden biz
hatta onunla ilgili de bir grafik var. Sen anlatırken onu arkadaşlar getirsinler.
Şimdi çok ciddi bir enerji tüketimi var bu teknoloji ve hemen hemen her alanda teknolojiyi kullanmak zorundayız. Çünkü Covid gibi bir şeyle karşı karşıya kaldık. Pandemi bizi daha fazla her ortamda teknolojiye ulaşma ve daha hızlı bir hayat yaşama ortamı sundu. Böyle olunca hemen hemen her sektör belki de hiç yapmayacağı kadar çok Ar-Ge yatırımı yapıp bir şekilde teknolojiyle buluşmaya çalıştı. Çünkü bunu yapmazsa dünyadan uzaklaşacak.
Türkiye'deki elektrik tüketimini vermişti Enerji Bakanı sunumda. Hı hı. 130 milyar kilowatt saatten 306 milyar kilowatt saate çıkıyor. 2,5 kat artıyor. İhtiyaç çünkü bu.
İhtiyaç bir de şöyle bir durum var. Yani hani oranladığımız zaman aslında hani nüfusun artışı bu kadar yüksek değil. Yani tabii, nüfus arttı da o yüzden değil. Ama çok ciddi bir
kullanım
var, tüketim var. Hem üretimde hem tüketimde ciddi bir kullanım var enerji konusunda. İşte yani elimizden telefon düşmüyor, bilgisayar düşmüyor. Kullandığımız herhangi bir alet daha fazla enerji tüketiyor. Belki daha modern bir kullanım sağlayabilmek için bize.
Çok uzağa gitmeyin. 10 yıllık bir süreçte bakın. Evde kullandığınız elektrikli aletlerin sayısına bir bakın. Ne kadar arttığına bakın.
Ya öyle.
Yani baktığınızda sadece hani buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon varken hani böyle belli başlı buna bir sürü eklemeler oluyor. Sürekli eklemeler oluyor.
Serdar şu telefonu günde kaç defa
şarj ediyorsun.
Yani o bile hani çok ufak bir şeymiş gibi görünüyor ama bu çok ciddi bir maliyet doğurabiliyor. Hı hı. Bir yandan da tabii dünyada şöyle bir tablo var yani hani bunu göz ardı etmeyelim. Kripto madenciliği denilen bir şey var. İran'da, İran gibi bu kadar enerji kaynağı olan bir ülkede bile elektrik kesintilerini
Çin'de büyük problem
evet, getirecek noktaya geldi yani. Şimdi böyle bir dünyada sizin ciddi artan bir enerji maliyetiniz var ve bu daha da artacak gibi duruyor. Bu da tabii ki enflasyon gibi bir sonuç getiriyor.
Enflasyon gibi bir sonuç getiriyor ama şunu da belirtmek lazım. Şimdi 2,5 kat artan bir tüketim var. Bu tüketime karşı da aslında Türkiye'nin yaptığı çalışmaların meyvelerini topladığı ve önümüzdeki dönemde de daha çok toplayacağı. Mesela yenilenebilir enerji gündemimizde yoktu. Evet. Şimdi üretilen elektrik enerjisinin kaynak dağılımına bakıldığında %37'si yenilenebilir enerjiden kaynak sağlanıyor. Mesela ciddi bir pay. Yerli ve yenilenebilir payı %52. Böyle bir bu gündemimizde var mıydı? Konuşuyor muyduk bunu daha önce? Böyle bir hani rüzgar, hep konuştuğumuz rüzgar, güneş.
Yani Türkiye'nin
yararlanıyor muyduk?
Türkiye'nin enerji sistemine bakışı, Türkiye'nin enerjiye bakışı şuydu. Su akar, Türk bakar. Yani Almanların bize söylediği şey buydu yani. Su konusunda, güneş konusunda, rüzgar konusunda, belki madencilik konusunda, pek çok konuda biz aslında çok geride kalmıştık. Daha çok uzun süreli ve yüksek maliyetli kontratlarla doğalgaz ve petrol alıyorduk. Özellikle doğalgaz çok yüksek maliyetli kontratlar olduğunu çok net biliyoruz. Her ne kadar hani bu bir devlet sırrı olarak açıklanmasa da o rakamları biliyoruz. Şimdi onların da yenilenme dönemi aslında. Bu anlamda da şans Türkiye için.
Onu da söyledi bakan. 5 yıl sonrasına kontratların yenilenmesi var. Biz o dönemi neyle gireceğiz? İşte 540 milyar metreküp ki dün Murat Ovucu da detaylarını aktarmıştı. Bunun düşük kalması bekleniyor. Çünkü daha bu yılın başında yeni keşif kuyusunun açılması bekleniyor.
Şimdi neden bu kadar enerjiyi konuşuyoruz? Enerji Türkiye'nin hem cari açıktaki, belki o cari dengedeki daha doğrusu, en önemli kalemi.
Evet.
Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir enerji ithali var her sene ki belki bu sene o rakam çok daha yükselecek.
Cari açınız kadar.
Ciddi bir şekilde fiyatlar yükseldiği için. Şimdi belki de son dönemlerin enerji anlamında, son 5-10 yıla baktığımızda enerji anlamındaki en çeşitliliği yakaladığımız dönem diyebiliriz. Kendi gemilerimizle doğalgaz keşfettik. 2023'te onu da hayata geçirilecek, kullanıma geçilecek. Onun dışında karada ciddi keşifler oluyor petrol ve doğalgaz konusunda. Bunu göz ardı etmeyelim. Yine bu yıl içerisinde, 2022 yılı içerisinde pardon, yeni keşifler içinde yola çıkılacak. Yeni sondajlar yapılacak. Bu bir yana. Bir yandan görüyorsunuz rüzgar haritaları çıkarıldıktan sonra özellikle kuzey Ege'de ciddi bir rüzgar enerjisinden evet, yararlanma
günlük
var.
Günlük üretim rekorları kırılıyor.
Evet. Güneş anlamında baktığınız zaman dünyanın en önemli ikinci ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü özellikle o Konya'daki o tarlalar, işte Karapınar'daki güneş tarlaları ve artı bu işin bataryası yani depolanması konusu çok önemli bir noktaya doğru gidiyor. Şöyle bir durum var aslında. Enerjiniz bir enerji kaynağınız olabilir ama bu enerji kaynağınızı aynı zamanda nasıl kullanıyorsunuz, depolayabiliyor musunuz? Bu durum da önemli. Şimdi yıllardır çok uzun süre üzerinde konuşuldu ama doğalgaz depolama tesisleri de hem Trakya'da hem Tuz Gölü'nde hayata geçirildi. Kapasiteleri de artırılacak. FSRU girdi hayatımıza.
Evet.
Yani çeşitlilik konusunda biz bu noktada çok iyi ilerliyoruz enerjide. Çünkü kendi kaynaklarımızı üretmezsek dünyanın hali hal değil. Bu gidişat çok iyi değil. Bir yandan tabii şöyle bir tercih de var ki Türkiye'de onları o örnekleri de görmeye başladık. İşte biyoenerji dediğimiz konuda çok öne çıkmaya başladı. Avrupa'da bu konu bayağıdır konuşulan ve üstünde çalışılan ve üretimde yapılan bir konu. Türkiye'de de bunu artık görmeye başladık. Çöpten enerji üretiminden işte biyoenerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine kadar da pek çok alan var. Yani enerji konusunda aslında gelinen nokta hiç fena değil ama maliyeti yüksek ve dünyada çok daha fazla konuşacağımız bir noktaya doğru gidiyor. Bir kriz eşiğindeyiz diyebiliriz.
Ama işte bu yatırımlar yapılmasaydı şu anda çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırdık. Mesela yenilenebilir enerjide dünyadaki yeri Türkiye'nin Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada ki çok sonrasında dahil olduğu halde hızlı bir ilerleme var. Bir önceki evet. grafiğimizde aldığımızda şunu da göreceğiz. Mesela hani nükleer enerji diyoruz. Nükleer enerjide nükleer enerjinin ciddi bir bir önceki, bir bundan sonraki nükleer enerjide ciddi bir elektrik üretiminde kaynak %10'lar düzeyinde. Dünyada elektrik üretiminin %10,4'ü nükleerden sağlanıyor ve siz o alanda yoksunuz. Fransa bunun %71'ini sağlıyor. Elektriğinin %71'ini nükleerden sağlıyor.
Şimdi şöyle Rusya bir durum var.
%21'ini sağlıyor.
Fransa'da üzüm bağlarının yanında nükleer santraller yapıldı. Kimse onlara laf etmedi ama Türkiye'de çok ciddi bir bu konuda protesto, yani çok ciddi bir tepki oluşmuştu. Şimdi dünya yeşil devrim, yani o küresel iklim krizine karşı önlemler alırken nükleeri çevreci bir enerji konumuna sokuyor. Yani
orada,
boş yere,
orayı o alana, o kümeye koymak istiyor.
Evet, yani şöyle bir durum var aslında. Biz kendi kendimizi engelleyip duruyoruz. Bu şeylerle, safsatalarla diyebilirim yani. Çünkü hani adam üretmiş, onun üzerine diğerlerine üretme diye bir şey yapıyor. Propaganda yapıyor. Siz de o propagandaya uyuyorsunuz. Yani ve sonunda diyor ki ben bunların hepsini çevreci olarak kabul edeceğim diyor. Yani nasıl bir kendi kendimize engel koymak konusunda bu noktalarda maalesef çok daha üretimden daha hızlı ilerliyoruz. Ama geldiğimiz noktada hem nükleerin planlaması hem diğer enerji alanlarının senin de az önce söylediğin gibi planlaması Türkiye'nin belki de enerjideki en çeşitliliğe yakaladığı dönemlerden birisine getirmiş olacak. Ve belki de işte 2023 ve sonrasında belki 2030'a kadar çok daha enerji maliyetinin düşük olduğu, bu nedenle de aslında o cari dengeyi daha fazla sağlayabildiğimiz, cari fazlayı da çok rahat yakalayabildiğimiz bir döneme doğru gideceğiz belki de.
Çıkış noktası Türkiye'nin.
Çıkış noktası, evet. Ama şöyle bir tablo var. Dünyada ciddi bir bu konuda krize doğru gidiliyor. Çünkü bunu göz ardı etmeyelim. Çünkü bu noktada az önce dediğimiz gibi hem tüketim fazlalaştı hem de ciddi bir enerji adaletsizliği var. Bunun paylaşımında ciddi bir sıkıntı var gibi görünüyor. O yüzden o noktada daha iyi bir planlamanın yapılması gerekiyor önümüzdeki dönemde.
Şimdi 19 ülkede 51 reaktör inşa halindeymiş ve dünyada 32 ülkede 442 reaktör var. Sizin burada geri kalmanız ve Türkiye'de yapılacak nükleer Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile de %10'u karşılanacak üretilecek elektriğin. Talebiniz artıyor her geçen yıl. Sizin oraya bir şey bulmanız lazım. Yani sürekli şunu düşünemezsiniz. Yani petrolü, doğalgazı alayım dışarıdan ve böyle bir maliyetle bunu döndürmeye çalışayım. O zaman çok büyük bir maliyet ve şu anda çok daha büyük bir kriz. Yani dünyada yaşanan bu enerji krizini, çünkü arz konusunda sıkıntı var. Türkiye'de arz konusunda sıkıntı yok. Fiyatlar konusunda bir dengelenme sağlanıyor. Çok başka bir tabloda bulabilirdik eğer hani çeşitlendirilme yapılmasaydı, bunu gördük. Peki, devam edelim. Gazetelerden devam edelim. Hazine destekli kredi, Sabah gazetesinin haberi, Hazal Ateş'in haberi. Esnaf 2022'de 28 milyar, 2023'te 30 milyar, 2024'te 32 milyar olmak üzere 3 yılda toplam 90 milyar TL hazine destekli finansman sağlanacak esnafa. Aynı dönemde kooperatiflerin desteklenmesi için 80 milyon lira aktarılacak. 5 yılda 180 milyar TL'lik destek sağlanacak. Esnafa 9 milyar liranın üzerinde hibe, gelir kaybı, kira desteği veren hükümet 2022'de de 28 milyar liralık hazine garantili kredi sağlayacak. Bu yıl esnafa sağlanan hazine destekli kredi miktarı da 47 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu destek 2023'te 30 milyar lira, 2024'te 32 milyar lira olacak şeklinde Hazal Ateş'in haberi yer alıyor. Bu Merkez Bankası Başkanı tarafından da daha önce sıklıkla söylenen kredi dağılımında daha seçici olunması konusu. Hani Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı'nın da söylediği, yani cari fazla ile birlikte kurun dengelenmesi ve enflasyonun düşürülmesi konusunda üretimin desteklenmesi anlamında yapılan, yapılacak bir destek, hazine destekli kredi.
Özellikle son dönemde COVID ile birlikte, pandemi ile birlikte desteklerin, özellikle esnafa desteklerin daha da fazla arttığını görüyoruz. En çok onlar tabii yara aldılar. Hı hı. Bu konuda yaraların sarıldığını da görüyoruz. Aslında pek çok alanda COVID öncesinde 2019 seviyelerine de dönüldüğünü görüyoruz. Bu anlamda önemli. Desteklerin ne kadar önemli olduğunu aslında yerli üretimle birlikte daha fazla görüyoruz. Benim esnafın desteklenmesi önemli. Ama bir yandan da üretim kısmı da önemli. Orada da çok farklı alanlarda farklı desteklerle yerli üretimin ne kadar öne çıktığını görmüş oluyoruz. Elbette şu anda da sıkıntılar yok mu ekonomide? Esnafın çektiği sıkıntılar yok mu? Ya da vatandaşın çektiği sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bu destekler, özellikle mesela az önce senin bahsettiğin enerji konusunda verilen destek, işte esnafa verilen destek ciddi bir can suyu oluyor. Bu anlamda önemli bu desteklerin devamı.
Türk yatırımları Süper Lig'e çıkıyor. Bir başka haber. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi dünyanın en önemli girişimcilik teknoloji etkinliğinde Invest in Türkiye mesajı verdi. Ofis Başkanı Dağlıoğlu, Türk şirketleri milyar dolar değerlemeleri aşacak dedi. Timur Sırt'ın haberi. Bir diğer haber. Dün aktarmıştık. Otomobil satışları da evet ilk 10 ayda artıda ama Ekim ayı verisi ekside. Neden? Çünkü işte haberde, Hürriyet'in haberinde araç yok, satış da yok. Küresel mikroçip krizinin yansımaları Ekim ayında da otomotiv pazarında etkisini göstermeyi sürdürdü. ODD verilerine göre Ekim ayında otomobil ve ticari araç pazarı %40,1 azaldı. 56.746 adette kaldı. Otomobil satışları ise %46,9 azaldı. Sektör temsilcileri pazardaki düşüşün yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Belki 2022 yılının ilk 6 ayında da 6 ayının da zor geçmesi bekleniyor. Çip krizi nedeniyle her tarafı çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela Apple yeni telefonunu çıkardı ama üretimde problem çıktığı için tablet üretimini azaltıp telefon üretimine odaklanıyor. Yani bu hale düşürüldü.
Evet.
Ciddi bir sıkıntı.
Yani düne kadar Çin'le Amerika'nın birbirine girdiği, Huawei ile Apple'ın kavga ettiği bir dönemde şimdi çipi kim kaparsa o mutlu olacak.
Ciddi bir problem.
Erdoğan Bey'in de çip krizi var mı?
Ya bu bir anda geldi. Önce bu fabrikaların kapanması falan. Dedik ki ya bu çok uzun sürmez. İşte aynı yanılgı. Şu dönemde yaşadıklarımızı hep böyle geçici, şu dönemin arizi unsurları olarak değerlendiriyoruz.
Biraz
değil,
kaldıkça yapışıyor. Küçümseniyor sorunlar, evet, bazı küçümseniyor. Sorunlar.
Küçümsüyoruz, biz de üstüne daha fazla sorunlar ekleniyor.
Ama bir kriz daha var.
Evet diye.
Yani,
evet,
ne olacak yani?
Halledilir yani, çip üretilir. Öyle bakılmadı mı işte? İlk
üretilir
çip
de.
Hemen de bugün yarın, işte. Bugünden yarına üretilmiyor.
Bak bizdeki rakamlar da yavaşlama işareti verdi. Yani isteseniz de üretemiyorsunuz. Alıcı fiyatlar yükselse de talebini tutuyor.
Talep
evet,
var.
Canlı ama araba yok.
Bu tabii büyümelere de bir şekilde
tabii,
etkiliyor. Yani fabrikaların sektörü kapandığı İngiltere'de mesela.
Almanya'yı da vuruyor bu.
Almanya'yı, İngiltere'yi vurduğu, üretimin vurduğu yerde büyümelerini de vuruyor.
Dün Almanya'nın PMI rakamı geldi. İşte büyümenin öncü verisidir bu. 9 ayın en düşük fabrika faaliyetlerine işaret ediyor. Burada otomobil fabrikalarının da bir ağırlığı var elbette. Hı hı. Umarız ki istihdam kaybına kadar zorlamasın. Çünkü gelecek, yani bütün dünyada büyük markalar 2022 üretim tahminlerini sürekli aşağı çekiyorlar. Alüminyum diyorsun, arkasına işte magnezyum geliyor, işte kauçuk fiyatları yükseliyor. Nereden bakarsan bak sürekli fiyatlar yükseliyor. Hadi bugün talep canlı diyelim ama yüksek enflasyona karşı insanların alım gücü küresel ölçekte azalacaksa talebin de yavaşlaması bir ihtimal olarak durur. O zaman ne olacak? Tam böyle dönüşümden bahsederken sektörde böyle işte yani geleneksel üretim modelinden artık elektrikli araçlar tarafına dönüyoruz. Bu bir heyecan.
Ama
güzel destekler var ama kaldı. Şimdilik kaldı.
Şimdi bir şöyle bir söylem var. Enflasyon arizi, geçici. Ama diğer taraftan alım gücünde bir azalma var. Alım gücü azaldıysa o zaman hani ek destekler ve ücretlerin yükseltilmesi gündeme geliyor. Bu sefer ücretler yükseltildiğinde talep yine devam ediyor.
Enflasyonu tekrar.
Enflasyona getirmeyecek mi yine?
Evet, işte o yüzden enflasyonun düşmesini bekleyip de böyle arizi demek bana çok anlamlı gelmiyor yani. Arizi dediğiniz unsurların ne şekilde ortadan kalkabileceğini söylemeniz lazım. O konuda hiçbir senaryo yok. Yani nasıl düşecek? Bunun cevabı yok. Düşer. Düşer de nasıl düşer mesela? Bir taraftan düşerse, düşüyor diyelim. Yani düşmesi ihtimali var. İşte emtia fiyatları durdu, yavaşladı, işte düşüyor falan. O arada eğer talep güçlü gelmeye devam ederse ne olacak? İşte o zaman mecburen faizi arttırmak zorunda kalırsınız talebi baskılamak için.
Ve yani işte gelirin artması, diğer taraftan da talebin devam etmesi, bir de bekleyen bir talepten de bahsediyoruz. Şimdi mesela otomobil bulunamıyor. Yani bir otomobil almak isteyen birileri var. O otomobili bulamıyor. Otomobil geldiğinde o isteği yine devam edecek büyük olasılıkla.
Ve burada yükselirken.
Fiyatlar yükselirken ve biriken bir talep var. Yani birbirini de tetikliyor. Onu gördükçe hani oraya doğru bir yönelim gördükçe insanlar da ben de o tarafa yönelmeliyim diye ister istemez gidiyor. Sürü psikolojisi.
Dünyanın her yerinde hem sıfır otomobil fiyatlarında hem ikinci otomobil fiyatlarında ciddi artışlar var. ABD'de bu rakam %40'lara dayanmış. Çok ciddi artışlar bunlar.
Ve enflasyonu da etkilediğini görüyoruz. Onun da etkilediğini görüyoruz.
Tabii ki.
Peki, devam edelim. Doğalgazda kademeli tarife gündemde. Dün Murat Avucu da bizlere aktarmıştı sabahki yayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını. Doğalgazı daha az kullananın daha düşük maliyet ödeyeceği bir yapı oluşturmayı planladıklarını ifade etti. Kademeli tarife ve sosyal tarifenin gündemlerinde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez bunlar için hukuki yani yasal seviyede bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz dedi. Bu konuda da yani hani akaryakıtta nasıl Eşel Mobil sistemiyle ÖTV'den karşılanması söz konusuysa doğalgazda hane halkını ilgilendiren, yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi tabii ki hem mutfakta hem ısınmada kullanılması kapsamında. Burada da alım gücünün azalması, bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının işte %200'ler civarında dünyada artması sosyal tarifenin gündemde olduğunu belirtiyor Enerji Bakanı. Bu konuda da adım atılacak.
Şimdi az önce üzerinde uzun uzun konuştuk. Özellikle önümüzdeki dönemdeki sıkıntılar malum olacak. Yani bu iş biraz daha sürecek. O yüzden nasıl korururuz? Akaryakıtta çok ciddi bir fark oldu diğer ülkelere göre, özellikle Avrupa'ya göre. Şimdi doğalgaz konusunda, diğer enerji kaynakları konusunda nasıl koruruz vatandaşı gibi bir çalışma var. Tabii bir yandan işte pandemi durumu, bir yandan tüm dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadele, enerji fiyatları, gıda fiyatları derken vatandaşa destek konusunda ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz aslında. Son dönemlerde bunun da sık sık haberlerini almaya başladık Ankara'dan. Özellikle işte işçi ve memurlara destekten asgari ücrete kadar pek çok alanda çalıştığını biliyoruz hükümetin. Eşel Mobil sistemi önemli bir sistem, akaryakıt önemli bir destek verdi. Bunun faydasını da özellikle bu dönemde görmüş olduk.
Evet.
O yüzden bu sosyal tarife sistemi de vatandaşı koruyucu bir sistem olacaktır. Ama tabii bir yandan da çok ciddi bir maliyet olduğunu da altını çizmek lazım. Devlet gerçekten, çünkü akaryakıtta çok ciddi bir maliyetin altında. Bu da yine çok yüksek bir maliyet olacaktır.
O da tabii Türkiye'nin hani bugüne kadar getirdiği güçlü bütçesinin etkisi. Bütçe evet. Açığının düşük olmasının, işte bugünlerde de onun bir miktar kullanımı hep diyorduk. Orada bir açılma söz konusu olabilir tabii ki. BioNTech'te 3. doz kurulda. 3. doz takvimi bugün bilim kurulunun gündeminde olacak. Meclise soruları yanıtladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 3. dozdan 12 yaş altına aşıya nöbetten birçok konuya Türkovak'a kadar açıklamaları var. Bu arada Amerika'da 5-11 yaş aktarmıştım grubuna Pfizer-BioNTech aşısı uygulanmasına onay verildi. Ülkede yaşayan 28 milyon 5-11 yaş arası çocuğa yapılması uygun bulundu. Amerika'da 10 mikrogramlık pediatrik dozun eczanelere gönderilmeye başlanmış aşı 3 Kasım'dan itibaren de başlayabileceği bildiriliyor. Böyle bir gelişme de var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu arada...
Uzmanlık alanı.
Efendim?
Uzmanlık alanı biliyorsun. Dördüncü yani... aşımı da oldum.
Evet ama olmak gerekiyor. Başka çaresi yok.
Evet. Yani... İyi geliyor.
Yani baktığınızda koruyan, işte etrafınızda duyuyorsunuzdur. Hani grip şeklinde atlatılmayı sağlayan şey bu aşı. Yani bu aşılar olmasa biz çok başka bir şeyi konuşurduk. Ve şu anda kapanma konuşulmuyorsa, kapanmayı kimse konuşmuyorsa bunun hepsi aşı sayesinde oldu.
Evet, kapanma olmayacak dedi ayrıca evet. Sağlık Bakanı. Bu önemli bir mesaj. En azından bir belirsizlik daha ortadan kalkmış oluyor bu açıklamalarla birlikte.
Hollanda'da COVID-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirilmiş. Haberi okuyunca yani kaldırılmış demek ki dedim. Maske ile mesafe. Onu kaldırmak için de erken, o kadar da değil evet. Yani. Böyle bir durum da var.
Peki, maskeleri attığımız gün zaten asıl
yani ama Hollanda atmış ama tekrar geri getirmiş. Yani o dereceye de gelme, o seviyeye de gelmemek gerekiyor daha henüz. İhracatın 5 büyüğü 2022 için 110 milyar dolar hedefliyor. Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren 5 büyük sektör bu yılın başında koydukları hedefleri yukarı yönlü revize etti. Otomotiv, kimya, hazır giyim, çelik, demir ve demir dışı metaller sektörleri 2022'de toplam 110 milyar dolar ihracat hedefliyor. Lojistik yakınlığın avantajını sağlayan sektörlerin bu yılki ihracatın 104 milyar dolar olması bekleniyor şeklinde ihracatla ilgili haber.
Bu yıl yine rekorlarla gidiyoruz. Herhalde yıl sonunda yine rekorla tamamlanmış olacak. 2022'de de bu arada daha da büyük hedefler var. Yani bu anlamda çok önemli bir mesafe kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Pandemi bizim çok işimize yaradı bu anlamda. Tebrik etmek lazım ihracatçıları. Çünkü gerçekten başlarken çok zorlanacağımızı düşündüğümüz alanlardan birisiydi. Hep söylüyorduk. En büyük ticari partneriniz Avrupa sıkıntıdayken bu kadar. Ama işte pek çok ülkenin yerine üretmek, tedarik konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmek, krizi karşı hemen bir adaptasyon sağlamak, buna karşı önlem almak çok önemli bir nokta. Zaten şu anda Türkiye'de de dünyada da konuşulan şey şu, krizi yönetebiliyoruz ama belirsizliği yönetmek çok zor. Belirsizlikler ortadan kalktığı zaman aslında çok daha hızlı bir şekilde kararlar da alınabilir. Bu da Türkiye'nin önünü çok daha fazla açacaktır gibi görünüyor.
Bu arada yine ihracat verisiyle birlikte ortaya çıkan ihracatı ithalatı karşılama oranında orada da %93,4'e çıkılmış ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkıldığı ihracatın ithalatı karşılama oranı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da göreceksiniz kısa süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız dedi. Türkiye bu anlamda da bir hedef koydu ve bir yolda ilerliyor. Umarız ki dış ticaret fazlası veren, cari fazla veren ve bunu sürekli olarak yapabilen ülke konumuna gelmek önemli.
Evet, aynı zamanda da büyüyen.
Aynı zamanda büyüyen.
O denge çünkü çok önemli. Biz ne zaman cari fazla ya doğru yaklaşsak büyüme konusunda bunu yapamıyorduk. Şimdi hem büyüyüp hem cari fazlaya doğru ilerliyor olmak önemli bir aşama.
Evet. Bugünün enflasyon dedik en önemli içeride açıklanacak verisi. Dışarıda da FED, ABD Merkez Bankası. İşte yılın sonuna artık yaklaşıyoruz.
Evet.
Bütün yıl işte faiz konusunu konuşuyoruz. Varlık alım programını ne zaman azaltacak, ne zaman durduracak, takvimi ne zaman olacak ve etkisi ne olacak diye konuşuyoruz. Bir taraftan da enflasyonun geldiğini görüyoruz. Bugünkü toplantıda çıkabilecek bir açıklama, bir sonuç var mıdır?
Şöyle bir beklenti var. Varlık alım programında azaltıma gitmenin planının açıklanması gibi. Ne kadarlı bir hızla gidecekler. Şimdilik bu azaltımın aylıkta 15 milyar dolar civarı olması beklentisi var. Ama şöyle kaba bir hesapta yapılabilir. Daha önceki toplantılarda ifade edilmişti. Varlık alım programını 2022'nin ilk yarısında bitireceğiz dediler. Yani Haziran'a kadar 6 ay saysak. Hı hı. işte kabaca maksimum 20 milyar dolarlık azaltımla gidip bu işi bitirecekler. Ve bu sürpriz olmayacak. Yani bu artık bilinen bir şey. Daha çok bu enflasyonun seyrine dair ne hissediyorlar? O anlaşılmaya çalışacak. Özellikle Powell'dan o toplantıda, basın toplantısında vereceği mesajlarla. Çünkü orada söylemden ufak bir çark var. Yani hep enflasyonu arize olarak değerlendiriyorlardı. Galiba biraz yine arize ama biraz daha uzun sürecek dediler en son. Bakalım bir güncelleme gelir mi oraya? Ama bugün başka veriler de var. PMI rakamları gelecek Amerika'dan. Tarımda özel sektör istihdam rakamları gelecek. Cuma günü de işte istihdam piyasasının rakamları gelecek. Fed ise çok heyecan bir unsur olarak gözükmüyor. Büyük bir rahatsızlık da yaratmış gibi değil. Tek koşul şu beklenenler çerçevesinde bir şey söylesinler.
PMI'larda bir yavaşlama var mı? Yoksa devam ediyor mu?
Euro bölgesinde ufak bir artık belirgin ama ufak bir yavaşlama var. Çarklar biraz yavaşlıyor, öyle gözüküyor. Hizmet sektörü ayakta mesela Euro bölgesi için.
Evet.
Ama üretimde yavaşlama emareleri var. Bu Çin'de de var, bizde de var. Amerika'da da olacak. Ama bazı ülkeler, mesela Çin gibi ülkeler, bu eşik değerin altındalar. Artık daralmaya işaret ediyorlar. Belirgin. Bazı ülkelerde yavaşlama var fakat hala o büyüme bölgesindeyiz. Türkiye gibi, Euro bölgesi gibi.
Önemli olan o değil mi? O eşiğin üzerinde kalabilmek.
Ya işte o momentumu tut, o motorun çarkı dönmeye devam etsin. Yani yavaşlayabilir motor. Tabii ki. Problem yok ama durmasın. Daralmaya doğru gitmesin.
Öyle bir risk var mı?
Çin'de şu anda risk değil, realite. Ama Çin dışında henüz böyle bir belirgin sıkıntıyı görmedik.
Çin'de işte bu anlamda diyor ki, küçük orta boy işletmelere destek, yeni mekanizmalar getirilmesi şeklinde yeni önlemleri masaya yatırıyor. Ve diyor ki yeni risklerle karşı karşıya diyor Çin ekonomisi.
Ama şöyle bir şey var. Çin için yeni riskler varsa bu çok uzak olmayan vadede Euro bölgesi için yeni risklerdir. Oradan başka bölgeler için yeni risklerdir. O yüzden Çin'in gidişatını yakından takip etmek zorunluluğu var. İşte elektrik kısıntıları, arz problemleri vesaire bizi yavaşlatıyor diyorlar. Ama bu yavaşlatmayı da böyle nasıl, yani teşviklerle aşamazsınız, ne yapacaksınız? Yani para vermek başka bir şey. Elektrik vermek, enerji vermek başka bir şey. Finansal sistem para verebilir. Şirketleri rahatlatabilir. Ama üretimi ne kadar arttıracak? Bunun sorusu merkez bankalarında yok şimdilik.
Peki, beklerken piyasalar... Fed'i beklerken ne durumda?
Böyle çok büyük bir rahatsızlık yok. Dün akşam kapanışlar yine artıydı ABD borsalarında. 0.30 civarı artılar varmış. Vadelisi çok hafif eksi.
Yatay. Yani
bir şey ifade etmemiş diyelim.
Şirketlerden gelen karlılıkları iyi.
Tesla biraz galiba açıklamalardan sonra %7 civarı düşmüştü. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Ama onun da sonuna geliniyor artık yani. İki şey üst üste gelecek Amerika için. Bilançolar bitecek, Fed bir politika belirleyecek ve sonra şunu demeye başlayacağız. Tamam işte eldeki malzeme bu. Şimdi ne yapacağız? Yani yıl sonu da geliyor. Acaba yıl sonu rallisi olur mu? İşte hangi sebeple olur? Oraya adım adım gidiyoruz.
Peki, ABD vadeleri hafif ekside, kapanış itibariyle yükselişle kapanmıştı. 3 endekste de rekorlar geldi. Kapanış itibariyle. Dow Jones, S&P.
Küçük artılarla rekorlara devam.
Yine rekorlara devam ediliyor. Yani değişen bir tablo söz konusu değil.
Yok. Demek ki rahatsızlık yok.
Piyasa tarafında da o zaman buna alışıldı diyebiliriz. Yani hani bu söylemlere, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya gideceğine yönelik beklentilere hepsine alışıldı.
Alıştırdılar. Aldılar piyasayı böyle, çektiler. İşte biz bu tarafa doğru gidiyoruz. Siz de bize eşlik edin. Canınızı sıkmayın, moralinizi de bozmayın, sizi üzmeyeceğiz. Varlık alımının azalması başka bir şeydir, paranın maliyetinin artması başka bir şeydir. Oraya da daha çok var.
Siz bunları kafanıza takmayın.
Takılmayın dedi. Yani piyasada zaten takılmıyor.
Takılmıyor, görülüyor. Evet. Peki Asya'da durum nasıl?
Asya'da bu üretimin yavaşlaması, Çin riski daha çok hissediliyor.
O fiyatlanıyor daha çok. Tabii. Avrupa'da nasıldı peki kapanışlar?
Dün artılar vardı galiba. DAX'ta %1'e yakın artı.
Evet.
Paris artı.
Londra ile
Madrid.
Madrid'de
eksi
söz konusuydu. Peki Tabii bu ortamda dolara etkisi olacak mı? Dolar endeksine etkisi olacak mı bunun ve tahvil faizlerine? Dolar endeksine
olacak,
bakalım.
Olacak gibi de 94'ün
üzerinde.
Bir konu hisse senetleri piyasası için fiyatlanacak bir konu olarak değilse bunu dolar için yeni bir mevzu olarak da okumak zor. O yüzden hiçbir şey yok 94. Tahvil tarafına geçelim. Yani belki bakalım. En fazla etkilenecek taraf orası olabilir. Çünkü doğrudan parasal sıkılaşmaya giden bir merkez bankası. Yani ne kadar yumuşak geçiş olursa olsun parasal gevşemeden uzaklaşan. Ama 1.55 bir şey yok.
1.55 seviyesinde. Evet. Orada da çok fazla.
Stres var. Yok aslında Türkçesi. Bu gördüklerimiz yatırımcı cephesinde stres ya da aman riskten kaçınalım gidelim sığınacak bir yerler alalım kendimize. Böyle bir düşünce yok şu an.
Evet. Bu arada Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar 177 milyar dolar olmuş. OECD tarafından açıklanıyor. Dünyanın en fazla doğrudan yabancı yatırım alan ülkesi olduğunu açıklamış. Bu da gelen haberler arasında. Peki, diğer taraftan bu sakinlik altın tarafında da görülüyor. Aslında altının da çok fazla hareket etmediğini ve yeniden 1800 doların altına sarktığını görüyoruz.
Diğer piyasalar için hareketsizlik ya da yeni bir fiyatlamaya gerektirecek koşullar yokken ons altın için de aynı durum söz konusu tabii. Şimdi anlıyorum ben yatırımcılar yani altın yatırımcıları, altın severler. Bu akşam FED'den şöyle küçük küçük de olsa, ufak ufak da olsa güzel şeyler duyarız. Altın tekrar yükselir. Olmadı yani buraya dikkat etmek lazım. Çok sık görmeye başladım 3-4 gündür. Altın FED'i bekliyor. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa başka türlü beklerdi. Yani burada bir beklenti olmadığını da bir kez daha tekrar edelim. Dikkatli olmak lazım. Sürekli bir beklenti var. Onu bekliyor, bunu bekliyor diye diye bir varlık fiyatında kayda değer bir artış göremiyorsanız, toparlama göremiyorsanız çok şüpheci olmanız lazım. Evet. Çünkü ilk kötü haberde ciddi satış da yiyebilir burası.
Bir yerde tutunmaya çalışıyor gibi sanki.
Tutunma çabası sadece şimdi.
Yükselme çabası değil.
Yok, hayır.
Biden Fed başkanlığı için hızlı karar alınacağını açıklamış. Fed için başkan ve diğer boş pozisyonlar için seçtiği adayları yakında açıklayacağını bildirmiş Biden. Ve bu ne zaman işte Merkez Bankası yetkililerinin hisse alım satımının çok konuşulduğu bir dönemde olduğu belirtiliyor. Şubat ayında da olacak Powell'ın görev süresi. Ve yakın zamanda Powell'ın yeniden atanması da söz konusu olabilir. Lael Brainard da çok konuşuluyor. Konuşulanlar arasında.
Oradaki isimlerin hiçbir önemi yok bence. Çünkü orada bir yapı var. Fed'in bir iç politikası var. O politika gelen giden isimlerle değişmiyor. Tabii ki karar almada hızlanma isimler açısından bakınca önemlidir de. İsim değişikliği bugün yaşanır mı? Bilemiyorum ama piyasalar için heyecan verici bir konu değil. Powell'ı bilmiyorduk. Geldi, gitti. Krizden bu yana 3 başkan değişti yani. Ne oldu?
Peki Borsa İstanbul'un açılışı ne olur? Borsa İstanbul tarafında beklentiler neler?
Dün ufak bir eksiyle kapandı. %0.2'lik bir düşüş vardı BIST endeksinde. Son 10 gündür galiba. Saymadım ama 10 günü buldu herhalde. Seri bir yükseliş yaşandı. Dün ilk eksi kapanışı gördük. Şöyle sayayım.
11 iş günü mü? O civarda.
11 günün ilk eksi kapanışını gördük dün akşam itibariyle. Seri yükselişten sonra. Bu da normaldir ya. Böyle sürekli patır patır gidecek hali yok. Tabii böyle çok seri yükselişlerle gelmedi ama şöyle kısa vadede bir aylık periyoda bakıyorsun. %8'lik getiri. Her şeyin üzerinde bu getiri.
Evet. Yani
alternatiflerine baktığın zaman bu biraz realize edilirse sorun olarak değerlendirilmez.
Bankacılık sektöründe de diğer yani sanayiye göre daha hızlı bir toparlanma çabası gördük.
Bir kez daha bilançolar konuşuldu. İşte değerlemeler, işte takibi gecikmiş alacaklar. İşte kritik rasyolarına bakılınca burası ucuzmuş. Dün de ucuzdu aslına bakarsan ama işlem hacmi artmış. İlginç olan o. Yani tek başına fiyat artışı değil. Çünkü fiyatın artışı doğrudan işlem hacminin artması demek değildir. Ama bu sefer borsadaki işlem hacminde %20'ler civarı payı varken bu pay %30'a doğru çıkmış son günlerde.
Evet.
Ufak bir ilgi var diyelim şimdilik.
Borsa İstanbul'un açılışına bakacağız. Bu arada bilançolar geliyor. Birazdan bilançoları da konuşacağız. Türk Telekom bilançosu geldi. Net karında bir artış var. Enerjisa Enerji'nin bilançosu geldi. Bilançolara ve bilanço fiyatlamalarına da bakacağız. Ki bu son dönemde 3. çeyrek bilançolarının gelmesiyle birlikte fiyatlamaları da görüyoruz. Borsa tarafında diğer taraftan şirket haberleri de var. Hisse geri alımlarından ve gelir artışlarına kadar birçok şirket haberi de var. Bunları da aktaracağız. Borsa İstanbul'un açılışına gidelim. Borsa İstanbul güne çok hafif ekside, yatay diyebiliriz. Yani değişmeyen bir seviyede başladı. 1532 puanla yeni güne başladı.
Vadeli taraftan da öyle bir sinyal geliyordu zaten. Hı hı. Belki Fed'i bekler.
Enflasyon var saat 10'da.
Enflasyonu bekleyecek de bir doğal olarak. Hı hı. O rakamın karşı ufak bir tepkisi muhakkak olur TL varlıkların ama sanki ufak bir mola dönemine giriyor gibi. Çünkü bilançoları da yavaş yavaş geride bırakmaya yakınız. Dönüp iç değerlere tekrar odaklanacak piyasalar. O değer açısından Türk borsasında sorun yok. Ama o cepheden bakan yatırım sayısı çok fazla değil. Bunun farkındayız herhalde. O yüzden bu bir ayda %8, bir ay demeyelim de 10-15 günde yakalanmış %8'lik, %9'luk getirilerin bir kısmını geri vermeye yakın olma ihtimali yüksektir diyelim özetle.
Hı hı. Evet, BIST yüzde en çok artanlarda Airbus, Select, Türk Telekom, Verus, GLY Holding, İşGYO, Coca-Cola şeklinde sıralanıyor. Türk Telekom'un bilançosu açıklandı. İsterseniz oradan devam edelim. Türk Telekom hissesine bakalım. Üçüncü çeyrekte 2 milyar liralık net kar elde etmiş. Bir önceki yıl aynı dönemde 432.3 milyon TL kar varmış. Beklentilerin üzerinde bir kardan bahsediyoruz.
9 aylık karda da 2 kattan daha fazla bir artış var. Türk Telekom'da. Hisse etkisi var mı acaba?
%1,42'lik bir artış var Türk Telekom hissesinde.
Evet.
Üçüncü çeyrekte 8,64 milyar TL gelir elde etmiş. Konsolide gelir büyüme beklentisi 2021 için yaklaşık %18'miş. %17'ydi bu. %18'e revize edilmiş. Konsolide yatırım harcamaları beklentisi 2021 için 8,7 milyar TL. O da 8,5 milyar liraydı.
Tabii bunu daha kısa vadede görelim arkadaşlar.
Kısa vadede.
9 aylık görelim.
Hı hı. Üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde abone büyümesi, gelir artışı.
Hatta değil mi? 10 ay, 11 aya geldik.
Yani evet. Hep böyle bayağı 10-11 aya geldik.
Evet, 11 aylık bakalım ya. Yılbaşından bu yana bakalım.
Yılbaşından bu yana abone büyümesi var. Gelir artışı ve FAVÖK gerçekleşmiş beklentilerin üzerinde. Mobil iş kolu için daha iyi bir ikinci yarı bekliyorduk. Ancak 3. çeyrekte gördüğümüz abonelik trendleri beklediğimizden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etti deniyor. Sabit geniş banttaki net abone kazanımı ve üst paketlere geçişler birkaç çeyrektir devam eden yüksek trendlere rağmen güçlü ivmelerini korumuş deniyor. Türk Telekom'da. Tabii özellikle işte bu telekomünikasyon şirketleri için de önemli bir dönemden bahsediyoruz. Kullanım anlamında, ihtiyaç anlamında daha fazla ihtiyaç oldu bu pandemi döneminde. Ve bugün de %1,42'lik artış var.
Her şeyimizi artık elimizdeki
tabii.
Mobiliz ve her şeyimizi elimizdeki telefonlardan yapıyoruz. O yüzden
toplantılardan evet. Tutun da artık yani görüşmelerden toplantılara evet. Kadar oradan devam ediyor. Bu arada Enerjisa'ya da bir bakalım. Enerjisa Enerji 3. çeyrekte 534.4 milyon TL net kar elde etmiş. Bir önceki yıl aynı dönem 638.6 milyon TL net kardan bahsediyoruz. Orada da 534.4 milyon TL'lik net kar var. Hisselerde %0,35'lik bir kayıp söz konusu. Podcast dinle.